Nikodemus'un durumuna bakalım. Yuhanna 3. bölümde yer alan Ferisi, din adamı, İsrail'in öğretmeni Nikodemus. Nikodemus'u ele almak istiyorum değerli kardeşler sizlerle. Şimdi biliyorsunuz kutsal söze baktığımız zaman Tanrı diri sözüyle, kalıcı sözüyle bizlere konuşuyor. Gerçekten konuşuyor. Bazen kutsal kitapta yer alan diri vaatleri aracılığıyla konuşuyor. Bazen de kutsal kitapta okuduğumuz Rabbimizin bizzat kendisinin gerçekleştirdiği mucizeler aracılığıyla bize konuşuyor. Bazen de kişilerin yaşam deneyimleriyle, onların yaşadığı tecrübelerle bize konuşmaya, bizi eğitmeye çalışıyor Rabbimiz kutsal söz aracılığıyla. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman, örneğin Luka 18. bölüme baktığımız zaman, Luka 18. bölümde sonsuz yaşam arayan varlıklı gençten söz ediyor. Örneğin Yuhanna 4. bölüme baktığımız zaman orada da Rab İsa Mesih ile birlikte çok derin bir tartışma içerisine giren Samiryeli kadın hakkında orada okuyoruz. Şimdi Nikodemus da aslında bunlar gibi biriydi. Yani zengin genç gibi, diyelim Samiryeli kadın gibi bir kişiydi. Ama Nikodemus'u diğerlerinden ayıran önemli bir özellik vardı. Öne çıkan çok önemli bir özelliği vardı. Bu kişi bir ferisiydi. Yani bırakın ferisi olmasını, ferisilerin de başıydı. Yani öğretmeni, önder konumunda biriydi. O açıdan bu kişinin yaşamına baktığımız zaman, ferisinin zaten yaşamında bu vardı. Gerçekten yasaya bağlı, yasanın gereklerine, kurallarına bağlı ve o istikamette hayatını yönlendirmeye çalışan ve düzenli bir şekilde Rab'be bağlılığını sürdüren bir dürüst bir kişiydi. İsterseniz o bölümü açalım, 3. bölümü, Yuhanna 3. bölümünü. İlk 15 ayeti okuyalım. Orada. Belki hani sen okuyacak mısın? Oradan oku istersen. İstersen.
Ferisiler arasında Nikodemus adında bir adam vardı. Yahudilerin önderlerindendi. Bu adam gece İsa'nın yanına varıp Rabbi dedi. Senin Tanrı'dan gelen bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin gösterdiğin bu belirtileri gösteremez. İsa sana önemli belirtirim ki dedi, insan yeniden doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığını göremez. Nikodemus sordu, yetişkin bir adam nasıl doğabilir? Anasının rahmine girip ikinci kez doğacak değil ya. İsa yanıtladı, sana önemli belirtirim ki insan sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığına giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Rüzgar dilediği yerde ser. Onun sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodemus bu nasıl olur diye sordu. İsa sen İsrail'in öğreticisiyken bunları bilmiyor musun diye yanıtladı. Sana önemli belirtiyor ki bildiğimizi söylüyor, gördüğümüze tanıklık ediyoruz ama tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Size bu dünyaya ilişkin sorunları anlattığımda inanmazsanız, göklere ilişkin sorunları anlattığımda nasıl inanırsınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmış değildir. Tıpkı Musa'nın çölde yılanı yükselttiği gibi insanoğlunun da yükseltilmesi gerekir. Öyle ki ona iman eden herkesin sonsuz yaşamımız.
Teşekkürler abicim. Ağzına sağlık. Şimdi bu kişi Nikodemus, din adamı, İsrail'in öğreticisi, önder olan bu kişi, böyle bir konumda, böyle bir özelliğe, niteliğe sahip bir kişi olmasına karşın ilginç olan ne yapıyor? Gece vakti kalkıyor, İsa'yı ziyaret ediyor. Çok önemli, kendisini herhalde çok meşgul eden, kafasını meşgul eden önemli bir konuyu konuşmaya gidiyor. Şimdi aslında fazla önemli değil ama insanın aklına doğal olarak şöyle bir soru geliyor. Ya neden acaba gündüz değil de gece vaktini seçti bu kişi, din adamı? Şimdi ilk tabii akla gelen ve birçokların da katıldığı düşünce şu. Diyorlar ki zaten bu bir öğretmendi. Öğretmenliğinin ötesinde bir baş öğretmendi. Yani önderdi, önder konumunda olan biriydi. Ve onun altında yine ferisiler vardı. Ve o ferisiler, onun altında öğrenci konumunda olan ferisiler, din adamları diyelim. Onun böyle gizliden gidip İsa ile konuşmasını görmesin diye, çünkü İsa'yı büyük bir olasılıkla tanıyorlardı. İsa'nın öğretilerini de bir şekilde biliyorlardı. Onun için kimse görmesin, aman kimse duymasın diye gece vakti gitmiş olabilir düşüncesini benimsiyor bu insanlar. Ama ben biraz daha böyle geniş düşündüğüm zaman aslında şu olasılığı da bence söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Dedik ya, ferisiler, din adamları, evet İsa'yı tanıyorlardı, biliyorlardı, çok duymuşlardı ve onun gün boyunca, gün içerisinde ne kadar yoğun bir tempo içerisinde hizmet ettiğini, bütün gün boyunca oturmuyordu bu adam. Yan gelip yatmıyordu, değil mi? Bütün gün boyunca hizmet ediyordu ve oldukça meşguldü. Şimdi bu kadar önemli olan bir konuyu böyle ayaküstü geçiştirmek yerine böyle gece vakti onun yanına gidip böyle derinlemesine tartışarak, enlemesine, boylamasına tartışarak daha sakin bir zamanı seçmiş olabilir diye düşünüyorum. Bu da benim biraz kafa yorduğumda aklıma gelen bir başka özellik. Ama bunlar çok fazla önemli değil aslında. Neden gece gitti de gündüz gitmedi diye. Ama burada bence pratik olaraktan almamız gereken şu düşünce var. Kadın olsun, erkek olsun, hiç fark etmez. Gece olsun ya da gündüz olsun, bu da hiç fark etmez. Rab İsa Mesih'e her an gidebilir, yüreğimizi ona açabilir, onunla konuşabiliriz. İlişki içerisinde olabiliriz. Aslında benim burada asıl öne çıkarmak istediğim nokta bu. Yani burada onun gece vakti neden gittiğinden öte, gece de olsa gündüz de olsa Rabbimize yaklaşabilir, yüreğimizi açabilir. Her düşüncemizi, arzumuzu, neyse kafamızdaki bizi rahatsız eden noktalar, onları paylaşma ayrıcalığına sahibiz. Rabbimiz açık. Her an ona gitmek mümkün. Bazen 2'de 3'de uyku tutmuyor. Hakikaten gidip kitap okuyunca da böyle bazen dalıp gidiyorum eskilere. Rabbi de düşünüyorum. Yani saat mevhumu yok. Yani bir kıstas, bir ölçüt olaraktan kullanamayız sevgili kardeşler. Şimdi her şeyin bir başlangıç noktası olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi ben olaya baktığım zaman, buradaki olaya, yaşanan olaya baktığım zaman Nikodimus'u da, bu din adamı olan Nikodimus'u da İsa'ya doğru gitmesini sağlayan, onu harekete geçiren bir neden olması lazım diye düşünüyorum. Yani her şeyin bir başlangıç noktası var. Yani örneğin bir şey yakmak istiyorsak kibriti çakmak gerekiyor, değil mi? Arabayla ilerlemek istiyorsak kontağı çevirmemiz gerekiyor, değil mi? Her şeyin bir başlama noktası var değerli kardeşler. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Bana göre Nikodimus'u da harekete geçiren bence içindeki merak olgusuydu diye düşünüyorum. Yani onun içerisinde bir merak vardı, bir merak olgusu vardı. Merak ediyordu. O merak olgusu tabii ki daha sonra ilgiye dönüştü, o merak. Ama önce bir başlama noktası vardı, bir merak vardı. O merakı gidermek amacıyla adımını attı. Ben bunu destekleyen bir örnek vermek istiyorum. Türkiye'de yaşadığım dönemlerde İzmir'deki ait olduğumuz kilise topluluğuna zaman zaman aynı bizim buraya da katıldıkları gibi bazı kişiler böyle gelip giderlerdi. Bir keresinde iki tane genç delikanlı geldi böyle toplantımıza katıldı İzmir'deki kilise topluluğuna. Tabii bir süre böyle geçtikten sonra tabii yeni gelenler olunca gidiyorsunuz bir merhaba deyip onlara bir hoş geldiniz diyorsunuz. Hemen gittim onların yanına yaklaştım. Merhaba hoş geldin demek için. Daha adama elimi uzattım. Hoş geldiniz diye söylemek isterken dedi ki lütfen dedi biz dedi kiliseye Hristiyan olmak için gelmedik. İlk söyledikleri söz buydu. Ya dedim bir dakika ya. Yani kimse dedim ilk kez kiliseye geldiğinde Hristiyan olmak için kiliseye gelmiyor. Daha sonra o ayaküstü konuşmada onların merakını gördüm. Hani 35 yıl önce 1979'lu yıllarda ilk kez kiliseye girdiğinde bende de merak vardı. Yani merak olgusu beni kiliseye itti. Gitmemi sağladı. Ve eminim ki bu merak olgusu Nikodemus'u da ne yaptı? Harekete geçirdi. Şimdi 4. ayete ne dediğine bakın. 3. bölümün 4. ayetine bakın. Ne diyor? Yetişkin bir adam diyor nasıl doğabilir? Sanki şöyle bir düşünce aklıma geliyor. 10. kattan birisi düştü de nasıl ölmedi ya der gibi çok büyük merakla bunu dile getiriyor. Yetişkin bir adam nasıl doğabilir? Şimdi eğer merak olmasaydı Nikodemus'un yüreğinde gerçekten de ben eminim ki bu ilginç soruyu kalkıp da sormazdı. Önce merak ediyor. Daha sonra ne yapıyor 9. ayette? Diyor ki bu nasıl olur? Bakın dikkat edin. Demek ki bu soru neyi bize gösteriyor? Bu nasıl olur sorusu? Merakın yavaş yavaş ilgiye doğru ilerlediğini görüyorsunuz. Yani merak yavaş yavaş ilgiye dönüşmeye başlıyor değerli kardeşler. İnanıyorum ki Nikodemus hiç beklemediği çarpıcı bir gerçekle karşılaştı. Düşünün şimdi. Bu kişi boş bir kişi miydi? Hayır. Sıradan bir kişi miydi? Hayır. Her gün tapınağa çıkıp dua eden bir kişiydi. Düzenli bir şekilde orucunu tutan bir kişiydi. Kazancının ondalığını eminim ki fazlasıyla veren bir kişiydi. Kısacası dinin geleneklerine, uygulamalarına sıkı sıkıya bağlı bir kişiydi. Ve yani bir şekilde kendini dinin gereklerine, uygulamalarına, gelenek ve göreneklerine adamış bir öğretmen. Şimdi böyle bir kişi olmasına karşın ilginç olan çok yani ben de çok şaşırıp kalıyorum. Yani eski antlaşma tarihini güzel biliyordu bu adam. Öğretmen. Yani bir teologdu aslında. Yani eski antlaşma teologuydu aslında bu adam. Yani böyle bir bilgiye, böylesine içten, böyle derin, köklü bir bilgiye sahip olmasına karşın değerli kardeşler, Tanrı'nın göksel egemenliği konusunda bilgisi yok. Çok ilginç. Eski antlaşmada bilgisi var, dini kuralları biliyor, gelenekleri biliyor, uygulamaları biliyor, her şeyi biliyor. Yani hepimizi cebinden çıkaracak nitelikte bir kişi ama görüyoruz ki göksel egemenliğin ne olduğuyla ilgili bir bilgiye sahip değil. Yani dinin uygulamalarını, kuralları daha çok ağır basıyordu Nikodemus'a. Yani bu bilgi vardı ama görüyoruz ki gerçek anlamda kişisel bir ilişki içerisinde değil. Yani Tanrı'yla ilişki yok. Bilgi var, dinin kurallarını biliyor, kurallarını, uygulamalarını biliyor ama Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurmuş değil. Şimdi aslında bunu yürek doluluğuyla söylemek istiyorum ki günümüzde de gerçekten en büyük eksikliğin bu olduğunu görüyorum. Yani günümüzde de birçok kişilerin böyle olduğunu, Nikodemus gibi olduğunu söylemek mümkün. Kafalar dini bilgiyle dolu. Adam birisiyle ben yani konuştuğumu hiç unutmuyorum. Kutsal kitap bilgisi süper adamı. Ama imanlı değil biliyor musunuz? Yeniden doğuşu yok, imanlı değil zaten. Kendisi de söylüyor. Ama kutsal kitabı defalarca okumuş. Kutsal kitap bilgisi belki hepimizden daha çok adam tartışma yaptığım kişinin. Kafada dini bilgilerle dolu ama yürek boş. Yürekte İsa yok. Yürek gerçekten Tanrı'yla ilişki içerisine girmiş değil. Şimdi kiliseye de gidiyor. Kiliseye de bağlantısı var bir şekilde. Ben Almanlarda bunu çok görüyorum. Gerçekten de adet yerini bulsun diye alışmışlar çocukluktan beri. Anne babaları olduğu dönemde düzenli olarak kiliseye gitmişler değil mi? Ondan sonra anne baba ölüp gittikten sonra bile kendileri büyüdükten sonra evlendikten sonra yine ne yapıyorlar? Aynı uygulamayı düzenli bir şekilde kiliseye giderekten gidermeye çalışıyorlar bu insanlar. Demek ki birçok kişiler de bu şekilde kiliseye gidiyor ama Rab ile gerçek anlamda bir ilişki yok. Bir paydaşlık içerisinde değiller. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Kiliseye düzenli gitmek, kiliseye düzenli katılmak bizi kurtarıyor mu? Hayır. Kiliseye düzenli gitmek bizi kurtarmıyor. Sadece Rab İsa Mesih ile kurulan o derin ilişki bizi kurtarıyor değerli kardeşler. Demek ki kurtaran imanın kişide başlattığı en büyük iş bu. Yani eğer iman aracılığıyla kurtuluyorsak onun bize kazandırdığı bir kazanım var. Nedir o? Tanrı'yla ilişki içerisinde olmaktır. Demek ki iman bizi ne yapıyor? Tanrı'yla ilişki içerisinde kalmamızı sağlıyor sevgili kardeşler. Demek ki kurulan bu ilişki yürek değişimini gerçekleştirmesi gerekiyor. Demek ki Rabbimizin Nikodimos'a anlatmaya çalıştığı buydu diye düşünüyorum. Şimdi Nikodimos'a göre ya da buna bağlı Ferisilere göre insan kendi çabalarıyla, dini kuralları yerine getirmekle, uygulamaları yerine getirmekle, çalışmakla Tanrı'ya ulaşmanın tek yolu olduğunu hem biliyor hem de öğretiyorlardı bu insanlar. Böyle bir yapı içerisinde yıllarca yorulmuş bir din adamını düşünün. İsa ne demesi lazımdı bu adama? Aferin Nikodimos, bravo sana. Sen bak ne kadar güzel yapıyorsun bunu, sen biraz daha fazla dua et, biraz daha fazla ondalık ver, biraz daha fazla oruç tut, ne bileyim daha da fazla tapınağa çık diyebilirdi. Ya da ne bileyim benim Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğumu biliyorsun, büyük büyük mucizeler yaptığımı biliyorsun, bu yeter demesi gerekirken ama Rabbimiz ne yapıyor? Bunların yeterli olmadığını vurguluyor bir şekilde, değil mi? Ve 3. ayette çok önemli bir gerçeğin altını çiziyor. Demek ki Nikodimos'un sahip olduğu bilgi, elde ettiği bilgi onun kurtuluşuna yetmiyor. Demek ki bilgi bizi kurtarmıyor değerli kardeşler. Kurtaran imandır. O zaman bakın ne diyor, ne kadar güzel. Sana doğrusunu söyleyeyim Nikodimos, sevgili Nikodimos. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez diyor. Demek ki şöyle düşünüyorum. Fiziki doğum nasıl gerekliyse bu beden yaşamını, fiziki yaşamı devam ettirebilmek için. Aynı şekilde ruhsal doğum da önemli ve gerekli ruhsal hayatı yaşayabilmemiz için. Bunun altını burada önemli çizmek istiyorum. Demek ki yeniden doğmak, yani ikinci kez yukarıdan, ruhtan doğmak, Tanrı'dan doğmak demek fiziki doğmakla bağlantısı yok. Tamamen Tanrı'dan doğmakla ilişkili olduğunu görüyoruz. Ama Nikodimos buradaki ince noktayı yakalayamadı. Bakın dikkat edin. İsa'ya ne diyor? İsa ne diyor? Ona diyor ki yeniden doğmalısın diyor. Şimdi İsa ona yeniden doğmalısın demekle aslında fiziki değil, ruhsal doğumdan söz ediyordu ona. Ama bakın kafası nereye takılmış bizim Nikodimos'un? Fiziki doğuma kadar takılmış değil mi? Şimdi bugüne uyguladığım zaman şöyle görüyorum. Kişiye yeniden doğuş üzerinde konuşmaya başladığımız zaman, işte yeniden doğuşun gerekliliğini, önemini açıklamaya çalıştığın zaman hemen ben zaten diyor Hristiyan doğdum. Hristiyan bir ailede doğdum. Zaten ben Hristiyanım. Zaten ben işte Allah'a inanıyorum. Yani zaten ben kiliseye gidiyorum diyorlar değerli kardeşler. Pavlos çok güzel açıklıyor ama onun öncesinde bir şey söyleyeyim. Ben burada her zaman vurguluyorum. Zaman zaman yeri geldiğinde. Hiçbir anne dünyaya ne Hristiyan dünyaya getiriyor ne de Müslüman dünyaya getiriyor. Değil mi? Bebek dünyaya getiriyor. Bu kadar basit. Yani kimse şunu diyemez, ben Hristiyan olarak doğdum. Kimse diyemez ben Hristiyan bir aileden geliyorum. Kardeşim mümkün değil bu. Yani eğer yeniden doğuşu varsa o ailenin, Rab İsa Mesih ile bir ilişkisi varsa o ailenin, övünerek söyleyebilirsin evet yeniden doğmuş bir aile, Hristiyan bir aileden geliyorum diyebilirsin. Ama ismen Hristiyan bizi kesinlikle ne yapıyor, ne yapmıyor? İmanlı yapmıyor. Tanrı ile ilişkiyi kurmamızı sağlamıyor sevgili kardeşler. Pablo şöyle diyor Korintoslara yazılan ikinci mektupta. Korintoslar 2, ikinci mektup 5. bölüm 17. ayet. Korintoslar 2, 2. Korintoslar 5. bölüm 17. ayet. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır diyor. Bu kadar basit. Eğer kişi Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diyor. Bu nedenden dolayı Nikodimos bu ciddi sözler karşısında ne yaptı? Feleği şaşırdı aslında. Ve bakın bu şaşkınlığını nasıl dile getiriyor? Şaşırıyor din adamı ama büyük bir şaşkınlık içerisinde. Bakın 4. ayete bakın ne diyor? Şaşkınlık içerisinde. Yaşlanmış bir adam diyor nasıl doğabilir? Şimdi bir öğretmen, bir önder olmasına rağmen kavrayamamıştı bu gerçeği. Bu derin gerçeği kavrayamamıştı. Çünkü İsa Mesih fiziksel doğumdan değil, ruhsal bir doğumdan söz etmişti. Evet, bakıyoruz yine Korintoslara yazılan birinci mektupta. Yani bu kişiyi, yani imanı olmayan bir kişi, Tanrı'nın ruhunu taşımayan bir kişi hakkında Kutsal Kitap güzel bir açıklamada bulunuyor. O ayeti okumak istiyorum size. İkinci bölümde çok iyi bilinen bir ayet. Birinci Korintoslar, ikinci bölüm 14. ayet. Diyor ki, doğal haliyle kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez diyor. Dikkat edin. Demek ki bir yeniden doğuş yoksa, kutsal ruh o yürekte konut kurmamışsa, tanrısal gerçekler o kişi için saçma geliyor. Bu da ne ya diyorlar. Bu da iş mi diyorlar. Ya da bir şaşkınlık yaşıyorlar ister istemez. Çünkü diyor, devam ediyor ayet. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Demek ki bir insan ruhtan doğmadıkça, içsel doğum gerçekleşmedikçe, onun tarafından, yani kutsal ruh tarafından eğitilmedikçe bütün bunlar onun için yabancı. Bu kadar basit. İşte bu nedenden dolayı büyük bir şaşkınlık içerisinde düşüyor ve olayın özünü kavrayamıyor Nikodimos. Yeniden doğmak nedir? Yeniden doğmak, yani bir kişi benim için doğmuyor. Ben doğmam gerekiyor, değil mi? Yani benim annem yeniden doğduğu zaman, iman ettiği zaman ben de otomatikman onun sayesinde iman etmiş olmuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani yeniden doğmak kişisel bir olay. Bu çok önemli. Yepyeni bir yaşam, yeni bir ailesel bağlantı, insanın yüreğinde yepyeni bir güç. Nedir bu güç? Kutsal ruhtur. Demek ki iman aracılığıyla sahip olduğumuz Tanrı'nın ruhu bizi ne yapıyor? Yeri geldiği zaman evet uyarıyor, eleştiriyor ve aynı zamanda da sözü aracılığıyla ne yapıyor? Bizi eğitiyor ve öğretiyor. Şimdi İsa Mesih bu değişimi Nikodimos'a aktarırken, söylerken, açıklamaya çalışırken dini merasimlere katılmaktan söz etmiyor. Ya da dini örgütlere, dini derneklere ya da kiliseye, oraya buraya katılmaktan da söz etmiyor. Çünkü bizim Rabbimizin en büyük özelliği, ben bunu her zaman vurguluyorum, bir din getirmemiştir. Yani bir dinin reklamını kesinlikle yapmamıştır. Ben bir din getirdim, benim dinim iyi bir dindir, bu dini izleyin diyerek din reklamı yapmamıştır. Ama her zaman çok önemli üç gerçeğin altını çizmiştir. Burada sık sık duydunuz benden. Yol benim dedi, gerçek benim, yaşam benim dedi. Demek ki Mesih'te olmak, bir dinin ardından gitmek ya da bir derneğe üye olmak, bir kuruma üye olmak anlamında değil. Bir kişi ardından gidiyoruz biz. Yaşayan, diri olan kişi ardından gidiyoruz. Onunla ilişki içerisindeyiz sevgili kardeşler. Şimdi bu uzun yıllar belirli bir inanç içerisinde yoğrulmuş Nikodimos, dini kurallarla yoğrulmuş Nikodimos'a bu yeniden doğuşu açıklarken harika iki tane resim kullanıyor İsa. Çok önemli iki resim kullanıyor. Nedir onlar? Ali Ali herkes söylesin. Şimdi burada okuduk. Ali okudu bize. Değil mi? 15 ayet okuduğumuzda İsa Mesih bu dinin gelenek ve kurallarıyla yorulmuş olan bu din adamına yeniden doğuşun iki resmini çiziyor. Ne olduğunu, ne anlama geldiğini. Bu iki resim nedir? Burada kullandığı iki örnek, iki resim nedir? Bir, ha? Ruh, evet. Başka? Evet. Sekizinci ayete bakın, ne görüyorsunuz orada? Ha? Bir resim koyuyor değil mi? Rüzgar örneğini kullanıyor. İkincisi bakın 14 ve 15. ayetlere. Orada ne kullanıyor? Tunçtan yılan örneğini kullanıyor değil mi? İki tane resim. Demek ki o iki anlatımla bize yeniden doğuşun iki önemli resmini çiziyor. Şimdi rüzgar örneğine baktığımız zaman Rabbimizin vurgulamaya çalıştığı, anlatmaya çalıştığı ya da öne çıkarmaya çalıştığı gerçek şu. Yeniden doğuş olgusu insanın yüreğinde yer alırken, ki yeniden doğmak biliyorsunuz yürekte gerçekleşen bir olay. Ve bu yürekte gerçekleşirken yeniden doğuş diyor ki görünmez. Evet, rüzgarı görüyor muyuz? Hayır, rüzgarı da görmüyoruz. Ama rüzgarın ortaya çıkardığı sonucu görmek mümkün. Doğru mu? Harika bir örnek veriyor. Bak boşuna bir örnek değil rüzgar örneği. Demek ki şöyle düşünebiliriz. Rüzgar esmeye başladığı zaman bizim Türkiye'de evimizin pencereleri birazcık böyle eskiydi. Çok kuvvetli rüzgar olduğu zaman ıslık çalardı bizim pencereler. Böyle ıslık çalardı. Islık çaldığını duyduğumuz zaman rüzgar var derdik hemen. Fırtına var. İyice kapayalım de. Giderdik böyle bir bakardık. Rüzgar koca o bulutları katmış önüne itiyor. Ya da bakıyoruz kocaman kocaman o sokaklardaki ağaçlar sallanıyor. Yerdeki yapraklar uçuşuyor. Denize bakıyorsun dalgalar kabarıyor. Yani rüzgarı görmüyorsun ama rüzgarın ortaya çıkardığı sonucu görebiliyorsun. Demek ki 8. ayette şöyle okuyoruz. Yel eser sesini işitirsin. Ancak sesini işitirsin. Ama ne dokunabilirsin, ne de görebilirsin, ne de elleyebilirsin. Ama ortaya çıkardığı sonuç bütünüyle görmek mümkün hale geliyor. Şimdi yeniden doğmuş kişiye baktığımız zaman da yeniden doğuşu görmemiz mümkün mü? Adam diyor ki senin yeniden doğuşun var mı? Evet var diyorsun. Şimdi yüreğini yarıp da içine bakma hali var mı? Yani çünkü yürekte gerçekleşen bir olay yeniden doğuş. Onu açıp da görmem mümkün değil. Ama benim yeniden doğuşum var diyen insana ben onu hayatına bakıyorum. Onun hayatına baktığımız zaman onun gerçekten yeniden doğuşu var mı yok mu çok net, açık bir şekilde görülüyor değerli kardeşler. Demek ki yeniden doğuşu görmek mümkün değil ama onun hayatına baktığımız zaman, ki kutsal kitapta güzel bir örnek var değil mi? Matta'da olsun, Luka'da söylüyor. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız diyor. Ve her ağaç meyvesinden tanınır diyor değil mi? Baktığımız zaman. Demek ki bir ağaca baktığımız zaman onun elma ya da armut olduğunu ya da şeftali olduğunu meyvesinden tanıyoruz. Bu kadar basit. Kiraz diyoruz, kiraz ağacı diyoruz. Vişne demiyoruz. Vişneyi tanıyorsak eğer değil mi? Yani bir şekilde meyvelerinden tanıyoruz. Onun için bu rüzgar örneği çok basit bir örnek olmadığını, yani sıradan bir örnek olmadığını söylemek istiyorum. İkinci örneğe baktığımız zaman hızlı bir şekilde Sayılar 21. bölümde geçiyor bu. Bu tunçtan yılan örneğinde halk günah işlediği zaman çöldeyken Tanrı Musa aracılığıyla bir sırık üzerine tunçtan bir yılan yapıp bir sırık üzerine koymasını buyuruyor. Çünkü o sırık üzerine konan, tunçtan o yılana bakanlar yaşayacaklar. Yaşamları devam edecek, fiziki hayatları. Ama bakmayanlar ise yılanlar tarafından telef oldular. Yani yok olup gittiler. Isırıldılar ve zehirlendikleri için ölüp gittiler. İsa Mesih Nikodimos'a diyor ki Musa çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi. Şimdi Bu yukarı kaldırma olayı aslında bir resimdir. Bu yukarı kaldırma olayı bize neyi gösteriyor? İsa'nın çarmıhta hayatını feda ettiğini gösteriyor. Yani aslında bunu söylerken, bu tunçtan yılan örneği verirken, gelecekte olacak olan olayı da içine alıyor. Yani bir peygamberlik niteliğinde bir sözdü aslında. Yani gelecek olan kurtarıcının çarmıhta öleceği, kurtuluşun ancak çarmıha bakmakla mümkün olabileceğini mesajı aslında burada veriliyor. Ta yıllar öncesi, yüzyıllar öncesi. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Bakın, İsa Mesih çok güzel söylüyor Yuhanna 6. bölümde. 51. ayet, Yuhanna 6 ayet 51'de. Dünyanın yaşaması uğruna vereceğim ekmek benim bedenimdir diyor. Bakın, demek ki İsa bugün sadece yaşamıyor, aynı zamanda yaşam veriyor. Yani yaşam vermeye devam eden diri bir Tanrı hamdolsun. Evet, İsa'nın bedeni tüm insanlığın günahları için ödenen tek beden, tek bedel. Yeniden doğuş ancak ve ancak günahlarımız uğruna çarmıha çakılmış olan Mesih'e bakmakla mümkün oluyor. İşte din adamına anlatılan buydu değerli kardeşler. O gün çölde yılanlar tarafından ısırılan halk, o sırık üzerinde asılı olan yılana bakması gerekiyordu fiziki hayatları devam edebilmesi için. Şimdi bugün insanlar da ısırıldı, değil mi? Ne tarafından ısırıldı? Günah tarafından ısırıldı. Şimdi bugün de günümüzde günah tarafından ısırılan insan da ruhsal hayatı devam edebilmesi için, fiziki hayatı değil ama çöldeki hayat fiziki hayatın devamını sağlayacaktı. O tunçtan yılana bakmak. Ama çarmıhta gerçekleşen kurtuluşa bakmak ise bizim ruhsal hayatımızın devamını sağlayacaktı. Demek ki günah tarafından ısırılan bizlerin yapması gereken tek bir şey var. Evet, bizim için hayatını feda eden İsa Mesih'e bakmak. Hamdolsun. Evet. Şimdi bu önemli ruhsal gerçek başka bir şekilde 5. ayette de dikkat edin. 5. ayette ne diyor? Ayette çok okuyabilecek miyim? 3. bölümün 5. ayeti. Sen meşgulsün de yine de ben Yuhanna 3'teyiz. Yani siz Yuhanna 3'te kalın. Bizim şeyimiz orada. Ya da kurdele koyun oraya.
5. ayet mi?
5. ayette bak ne diyor? Hani başka bir şekilde açıklık getirmeye çalışıyor ruhsal gerçeği. Başka bir şekilde açıklık getirmeye çalışıyor önemli ruhsal gerçeği. Ne diyor orada? Bir kimse diyor değil mi? Beşinci, üç, beş.
Üç, beş. İsa şöyle yanıt verdi. O değil mi?
Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça. Değil mi?
Sana doğruyu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça evet. Tanrı'nın egemenliğine giremez.
Şimdi burada aslında bu ayet çok ilginç bir ayet. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Şimdi tartışmaya değişik türden yorumlara açık bir ayet. Bazıları diyor ki buradaki su vaftizi simgeliyor. Şimdi bunu vaftiz olduğunu söylememiz mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü kurtuluşun vaftizde olmadığı kesin bir şekilde kutsal kitapta bize aktarılıyor. Önce iman gerekiyor ama imandan sonra gerçekleşen yani imanlar için kurtuluş bulmuş olanlar için amaçlanmış bir simge, yerine getirilmesi gereken bir simge. Yani önce yeniden doğmak gerekiyor, önce iman etmek gerekiyor. Arkasından da onun dışa bir yansıması, göstergesi olaraktan, yani ben işte İsa ile birlikte yürümeye karar verdim diye, o suyun altına girdiğiniz zaman öldüğünüzü, artık eski hayatınıza öldüğünüzü, çıktığınızda da yeni bir hayata adım attığınızı gösteren simgesel bir olay. Yani kurtulmuş olanlar için amaçlanmış bir olay. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz değerli kardeşler. Aksi halde şunu hemen çok iyi bir örnek var. Çarmıhta iki katil vardı değil mi? Biri sağında biri solunda. Onlardan bir tanesi ne yaptı İsa'yı? inkar etti. Öbürü de İsa'nın kim olduğunu anladı, kavradı, iman etti ve İsa'na dedi ki bugün sen benimle birlikte cennette olacaksın dedi. O kişinin vaftiz olma şansı var mıydı? Olanağı var mıydı? Yoktu. Demek ki kurtaran vaftiz değil, kurtaran imandır. İman kurtarıyor, onun bir açıklaması, dışa yansıması olarak da vaftiz oluyoruz. O zaman diyebiliriz ki çok açık bir şekilde buradaki su eşittir vaftiz değil. Yani hem vaftiz olacaksın hem de ruhtan doğacaksın. Böyle bir şey yok. Buradaki şeyi buna Katolikler daha da fazla sarılıyorlar çünkü. Bazı kusura bakmayın ama Landeskirche düşüncesinde olan Lutheran çizgide olan kiliseler maalesef bunu bu şekilde yorumlamaya çalışıyorlar ama kesinlikle kutsal kitabın öğretisiyle bağdaşmıyor. Aykırı. Böyle bir düşünceyle yaklaşmak. Ama sudan ve ruhtan doğmak ne demek? Şimdi sizi Efesler 5. bölüme götürmek istiyorum. Şimdi oraya baktığımız zaman kutsal sözün su ile bağlantılı olduğunu görüyoruz değerli kardeşler. Yani bunu genelde kutsal kitap açısından yani Tanrı sözü açısından kabul edilebilir bir yorum olabilir. Yani başka yorumlar da var tabii ki ama oraya baktığımız zaman 26. ayete özellikle 5:26'ya orada diyor ki Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti diyor. Su ve sözü bir arada görüyoruz burada değerli kardeşler. Demek ki söz temizleme özelliğine sahip ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman. Gerçekten de öyle değil mi? Aslında Rabbin sözünü okuyoruz. Söz yüreğimize giriyor. Söz yüreğimize girdiği zaman, derinliklere girdiği zaman ne yapıyor? Düşünceleri, her şeyimizi yargılıyor değil mi? Eleştiriyor, açığa çıkarıyor ve bizim arınmamızı, paklanmamızı sağlıyor bir şekilde. Doğru mu? Allah'ın sözü bir şekilde bizim bu güncel hayatta da aklını paklamamızı sağlıyor. Ve bu yüzden ilginçtir. İsa da öğrencilerine Yuhanna 15. bölümde diyor ki size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz diyor. Söz ile siz şimdiden temizsiniz diyor Yuhanna 15'te. Ve 1. Petrus çok sevdiğim bir ayet benim. Sık kullandığım bir ayet. Ölümlü değil ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor. Yeniden doğuşun gerçekleşebilmesi için su gibi temizleme özelliği olan söz ile kutsal ruhun bir arada olması gerekiyor. Şimdi pratik olaraktan düşündüğümüz zaman şunu söylemek mümkün bence. Fiziksel doğum için ne gerekiyor? Hem kadın hem de erkek gerekiyor değil mi? Kadın ve erkeğin bir arada olması gerekiyor ki fiziki doğum gerçekleşsin. Doğru mu? Şimdi ruhsal doğum gerçekleşebilmesi için ne gerekiyor? Hem Tanrı'nın sözü gerekiyor hem de ruh gerekiyor. Tanrı'nın ruhu gerekiyor. Yani ikisi işliyor ve seni bir noktaya getirdikten sonra bende de öyle oldu 79'da Ali'de de 70'li yıllarda başlamıştı herhalde değil mi? Bende de 79'lu yıllarda başlamıştı ilgi 79'un başlarında. Ben Tanrı'nın sözünü okumaya başladım. Ve Allah'ın ruhu da çalışıyordu kesinlikle. Ve bir taraftan Tanrı'nın sözü, bir taraftan Allah'ın ruhu beni getirdi bir 7 aylık, 8 aylık çalışma dönemi içerisinde, araştırma dönemi içerisinde getirdi bir noktada bıraktı beni. Kararı ben vermem gerekiyordu. Yani Tanrı bizi otomatikman imanlı kılmıyor, kararı ben veriyorum. Yani ölümü ve yaşamı önüme koyuyor, hazırlıyor, kararı veren özgür iradeye sahip olan Recep'in kendisi. Ben karar veriyorum, adımı ben atıyorum ve o yolla ruh ve söz aracılığıyla yeniden doğmuş oluyoruz. Şimdi kutsal kitaba göre bunu doğru olaraktan kabul edebiliriz. Yani çok fazla sırıtan bir açıklama değil. Ama ben yıllarca, Ali de hatırlayacak şimdi bunu yorumlarken, açıklarken, yıllarca bunun üzerine çok düşünmüştüm. Ve yıllar önce de bunun üzerine biraz açıklamada da bulmuştum. Yanılmıyorsam Gensen'de de yapmıştım herhalde böyle bir 10 yıl. Belki 12 yıl önce. Çünkü benim kafama takılan bir ayettir bu. Onun için biraz böyle kafa yormaya başladığım zaman farklı bir düşünce yakaladım ben. Yani Recep olaraktan, hani kutsal kitaba uyar mı uymaz mı ayrı bir şey, uymayabilirdi ama Recep açıklaması olaraktan görün bunu. Şimdi bakalım, şimdi adım adım gitmeye çalışalım. Önce İsa'nın bu noktaya nasıl geldiğine bakalım kardeşler. Bakın İsa bu noktaya nasıl geliyor? Nikodemus'un açıklamasından sonra İsa'nın söylediği neydi? Nikodemus açıklamada bulunuyor ve sonra İsa'nın ona verdiği bir yanıt var. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez dedi. Şimdi böyle bir açıklama karşısında, İsa'nın yaptığı bu açıklama karşısında Nikodemus ne diyor dördüncü ayette? Bakın, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir diyor. Bakın burası çok önemli aslında. İkinci kısım çok önemli. Anasının rahmine ikinci kez girip doğabilir mi? Şimdi hakikaten aslında ne kadar da belli. Yani İsa bakıyor, görüyor. Nikodemus'un kafası takılmış fiziki doğuma. Tamam mı? Ondan sonra bu rahim sözünü altını çizmemiz gerekiyor bence burada. Nikodemus bu sözüyle neyi amaçladı sizce? Ne demek istedi? Rahim sözünü kullanmakla, rahim sözünü kullanmakla neyi amaçladı Nikodemus? Fiziki doğumu amaçladı değerli kardeşler. Şimdi İsa Mesih görünce Nikodemus'un kafası evet fiziki doğuma takılmış ve bu sefer demiyor ki yeniden doğmalısın deyip şey yapmıyor, kesip atmıyor. Ne yapıyor? Yeniden doğmalısın değil ama bedensel doğumu da katıyor. Su lafını kullanıyor değil mi? Sudan doğmadıkça, sudan ifadesini kullanıyor 5. ayette. Ve 6. ayete baktığımız zaman da suyu ne yapıyor? Bedene bağlıyor bakın. Suyu bedene, fiziksel yapıya bağlıyor. Ne diyor? Bedenden doğan bedendir diyor. Ruhtan doğan ruhtur. Yani senin Yahudi olman, değerli kardeşim, senin Yahudi olarak dünyaya gelmiş olman yetmiyor sevgili Nikodemus. Yani yukarıdan da Tanrı'dan da kesinlikle doğman gerekiyor. Şimdi burada şu soruyu sormamız lazım. Çocuk doğmadan önce nerede? Ana karnında değil mi? Ana rahminde. Ama neyin içerisinde? Suyun içerisinde. Bu kadar basit. Bizim İbrahim'le Songül'ün suyu gitmiş değil mi? Acil doğum yapması gerekiyordu. Mecburen. Çünkü su yoksa mümkün değil. Yani su gittiğinde fiziki doğum gerçekleşmesi lazım. Bu kadar basit. Demek ki kişi doğmadan önce ana rahminde suyun içerisinde olduğunu görüyoruz. Demek ki kişi o suyun içerisinden çıkıp yeryüzüne fiziki anlamda geldiği zaman günahlı mı değil mi? Günahlı değil mi? Günahlı. Yani tabiat itibariyle Tanrı'ya hizmet etme eğiliminde, itaat etme eğiliminde değil. Bu yüzden bu fiziksel doğum bizleri tanrısal egemenliğe girmemizi kesinlikle sağlayamaz. Alman da olsan sağlayamaz. Yani Hristiyan inancı içerisinde büyümüş bir insan da olsan sağlayamaz. Yahudi olsan da sağlayamaz sevgili kardeşler. Ruhtan kesinlikle doğmak gerekiyor. Demek ki 6. ayetteki sözler bedenden doğan bedendir diyor. Demek ki şunu söylememiz lazım. İsa Mesih Nikodemus'a şunu söylediği zaman sudan ve ruhtan doğmalısın şunu diyordu. Nikodemus, senin ana rahminden suyun içerisinden çıkıp sudan doğarak yeryüzüne gelmen yetmiyor. Fiziki doğum, bedensel olarak dünyaya gelmen yetmiyor. Senin bir de içsel anlamda yani ruhta yukarıdan da doğman gerekiyor. Bu kadar basit. Şunu biraz daha toparlarsak şöyle diyelim. Nasıl ki sevgili kardeşler fiziksel hayatımız için bedenen ana rahminden çıkıp gelmemiz gerekiyor. O olmazsa zaten ruhsal doğum olur mu? Olmaz. Yani fiziksel olarak dünyaya gelmen gerekiyor ki öncelikle ruhsal doğum da bir şekilde ileride gerçekleşebilsin. Kişi hayatta yoksa zaten ruhsal doğumun da bir anlamı yok. Doğru mu? Önce bedenen ana rahminden çıkıp yeryüzüne gelmen lazım. O doğum gerçekleşmesi lazım. Artı yukarıdan da doğman gerekiyor ki Tanrı'nın egemenliğine girmen mümkün hale gelsin. Bu kadar açık, bu kadar net. Yani benim gördüğüm bu. İlginç bir yorumlama olabilir ama bunu bu şekilde görüyorum. Bakın Kutsal Söz'de Romalılar 8. bölüm 7. ayette bedenden doğan bedendir sözüne güzel açıklık getiriyor. Bedenden doğan beden olduğunu söyleyen açıklamaya güzel bir destek veriyor. 8-7 benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır diyor. Ve Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Demek ki fiziksel doğum kesinlikle Tanrı'yla bağlanmayı sağlamıyor. Bağlantıyı kurmamızı sağlamıyor. Demek ki kesinlikle hem bedenen doğup yeryüzüne gelmen gerekiyor hem de yukarıdan Tanrı'dan içsel anlamda doğman gerekiyor. Ama bunun anlamı sadece ahlakın değişmesi ya da yaşamın dıştan değişmesi anlamında değil değerli kardeş. Yani bir zaman önce camiye giderken şimdi kiliseye gidiyorsun. Bu anlama gelmiyor yeniden doğmak değerli kardeşler. Bunun da altını çizmek istiyorum. Gerçekten de bunun anlamı baştan başa yeniden doğmaktır. Karakterinin değişmesidir. Tat alma duyularının bile değişmesi. Yeni zevkler, yeni hobiler. Biliyor musun? Ben yani iman etmeden önceki alışkılarıma bakıyorum bazen. Yani onların ötesinde iman ettikten sonra bambaşka alışkıların yanına ilave edildiğini görüyorum. Yani yeniden doğduğun zaman bütünüyle bir değişim var. İçsel anlamda, gerçek anlamda bütünüyle bir değişim söz konusu sevgili kardeşler. Demek ki kesin kez yeniden doğmak gerekiyor Tanrı'yla ilişkiyi kurabilmek için. Evet. Çölde Musa aracılığıyla dikilen sırık üzerine asılan o tunçtan yılan fiziksel yaşamın ne yaptı? Devamını sağladı. Ama Mesih'e bakmak ne sağlıyor? Onunla ilişkide olmak bize ne sağlıyor? Sonsuz yaşam sağlıyor sevgili kardeşler. Çünkü 2. Korintoslar 4:6. 2. Korintoslar 4:6. Karanlıkta ışık parlayacak diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için dikkat edin yüreklerimizi aydınlattı. Demek ki karanlık olan yüreklerimizin aydınlanması için çarmıha bakmak kesinlikle gerekiyor. Bu çok çok önemli bir şey. Yüzümüzü çarmıha çevirmemiz gerekiyor. Işığa kavuşmanın tek yolu bu. Ve beni de imana getiren Yuhanna 3:16, 16. ayeti okumadık ama çok iyi kullandığımız bir ayet. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Beni iman aşamasına getiren bu ayettir. Hiçbiri Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ona iman eden mahvolmasın ancak ebedi sonsuz yaşama kavuşsun diyor değerli kardeşler. Demek ki Tanrı dünyayı sevdi sözünde çok önemli bir içerik var değerli kardeşler. Demek ki Tanrı bir halkı sevmedi. Tanrı sadece İsrail halkını sevmedi. Demek ki bir millete ait olmak, bir ulusa ait olmak bizi kurtarmıyor. İman bizi kurtarıyor. Çarmıha bakmak bizi kurtarıyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Karar tabii ki senin. Belki aklıma geldi bir ayet, onu size söyleyeyim. O da çok hoşuma giden ayetlerden bir tanesi. Bir saniye. İkinci Petrus'un ikinci mektubu olacak. İkinci mektup, Petrus'un ikinci mektubu. Üçüncü bölüm. Ne diyor 9. ayet abicim? Ne diyor? 9. ayet.
Bazılarının düşündüğü gibi vaatini yerine getirmekte gecikmez.
Evet.
Ama size karşı sabrediyor.
Evet.
Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
Bu kadar basit. Tanrı'nın kalbi bu yönde atıyor. Herkesin kurtulması gerekiyor. Tanrı sadece İsrailler için gelmedi. Tanrı sadece bir tek halk için gelmedi. Tanrı Recep için de geldi. Ben hatta ne dedim size? Sevgili kardeşler dedim. Bakın benim İncil'imde şeyi kaldırdım. Recep kendi ismimi koydum. Tanrı Recep'i o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ona iman edenler mahvolmasın ancak ebedi hayat olsun. Şimdi oraya kendi adınızı koyabilirsiniz. Tanrı seni sevdi. Tanrı Rusları sevdi. Tanrı Polonyalıları sevdi. Tanrı Afrikalıları sevdi. Tanrı Türkleri sevdi. Hepimizi sevdi hamdolsun. Bu harika bir şey. Onun için karar kişinin elinde. Tıpkı çölde halk. Halkın içinde bulunduğu durum gibi sevgili kardeşler. Tunçtan yılana bakan yaşadı. Bizler de çarmıha bakarak İsa Mesih'in çarmıhta gerçekleştirdiği kurtuluşu alarak ancak kurtulabiliriz. Bu kadar açık, bu kadar net diyoruz ve yüreklerimizi kısa bir süre eğelim. Gerçekten Rab aslında hepimizin yüreğine bakıyor. Tamam, kurtulmuş Tanrı'da olan kişiler olabiliriz ama daha henüz karar vermemiş kişiler de olabiliriz. Ama diyorum ki Tanrı karar vermiş olan, daha önce iman etmiş olan kişiler için şunu söylüyor. Tamam, olabilir, karar vermiş olabilirsin ama onunla ilişkin bir noktadan sonra kaymış olabilir, farklı bir yöne kaymış olabilir, belki daha çok soğumuş olabilir. Gerçek anlamda ilişkide bir bozukluk oluşmuş olabilir. Bu ilişkiyi yeniden kurmanın koşulu nedir? Yine iman etmiş olsan da o çarmıha yüzümüzü çevirmemiz gerekir. Gelin yüzümüzü tekrar çarmıha çevirelim. Gelin Rab'be yüreğimizi açalım. Rab yeniden bizleri tazelesin. Tekrar onunla birlikte iç içe kol kola yürüme imkanı sağlasın. Eğer iman etmediysek, eğer daha henüz karar vermediysek Rab yüreğimizin kapısını çalıyor tabii ki. Ve gerçekten de o yılanlar tarafından telef olmamanın koşulu nasıl ki o yukarıya bakmaksa o kişinin de çarmıha bakması gerekiyor. Dua edelim bir 15-20 saniye içten. Evet, sonra da Sami duayla kapatır toplantımızı.